gerçekten. Dolayısıyla acımız ve uyumlu için.
Hayatın Sesleri. Hayatın Sesleri'nden merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında, canlı yayında işte bugün yine buluştuk siz kıymetli dinleyicilerimizle. 15.55'e dek sürecek canlı yayınımıza hepinizi davet ediyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Hayatın Sesleri'ne nasıl ulaşabilirsiniz? Hemen telefonlarımızı ve bize ulaşabileceğiniz iletişim yollarımızı hatırlatalım. Telefon numaralarımız 090-312-463-3419, 463-3421. Elektronik posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr. Facebook ve Twitter'dan Hayatın Sesleri yazarak da bize ulaşabilir, değerli konuklarımıza sorularınızı ulaştırabilirsiniz. Program yapımcılarımız Meltem Afşar ve Şule Özçakır, teknik yönetmenimiz Ayhan Taşçı ve mikrofonda ben Sezin Zor, Hayatın Sesleri'ne hepinizi bekliyor ve davet ediyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, son zamanlarda üzerinde çok durulan, güzel bir gülüş için pek çok kişinin tercih ettiği bir yöntem olan diş estetiğini konuşacağız değerli hocamızla. Diş hekimi Profesör Doktor Ahmet Ersan Ersoy hocamız bizlerle birlikte olacak programımızın ilk dakikalarında. Sonrasında bir telefon bağlantımız olacak. Konya'ya bağlanacağız. Konya Selçuklu Belediye Başkanı Sayın Ahmet Pek Yatırmacı telefon hattımızın diğer ucunda olacak ve mübarek üç ayların karşılandığı bir gün olarak bilinen Konya'nın en önemli geleneklerinden biri olan ve asırlardır yaşatılan şivrilik geleneği üzerine güzel bir sohbet gerçekleştireceğiz. Hemen sonrasında göç yolları köşemizde Hayatın Sesleri sürecek. Yurt dışında yaşayan gençlerimizin kötü alışkanlıklardan korunması için alınması gereken tedbirler üzerine İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı ve Birleşmiş Milletler Göçmen İşçiler Komitesi Başkan Yardımcısı Doçent Doktor Can Ünver hocamız bizlerle birlikte olacak göç yolları köşemizde. Hayatın Sesleri müzikle başlıyor. Hemen sonrasında değerli konuğumuzu stüdyomuza alıyoruz.
Seni dertler yıpratmış koşan sesini, gülen gözlerin gülemez olmuş, güzel yüzüne çizgiler dolmuş. Dünya dönüyor sen ne dersen de, yıllar geçiyor fark etmesen de. Dünya dönüyor sen ne dersen de, yıllar geçiyor fark etmesen de. Ne kadar oldu görüşmeyeli, eski yaralar depreşmeyeli. Farkında mısın nasıl da sana, ben bir zamanlar boşver aldırma. Dünya dönüyor sen ne dersen de, yıllar geçiyor fark etmesen de. Dünya dönüyor sen ne dersen de, yıllar geçiyor fark etmesen de. Anladım ki biz eski biz değiliz, o günler geçmiş, biz bugündeyiz. Belki bu gece varmaz sabaha, oldu olacak doldur bir daha. Dünya dönüyor sen ne dersen de, yıllar geçiyor fark etmesen de. Sen ne dersen de, değmez bu dünya. istersen de, yıllar geçiyor fark etmesen de.
Hayatın Sesleri devam ediyor. Sevgili dinleyicilerimiz, değerli hocamızı stüdyomuza aldık. Diş hekimi Profesör Doktor Ahmet Ersan Ersoy hocamız bizlerle birlikte. Değerli hocam, hoş geldiniz.
Teşekkür ederim, hoş bulduk.
Son zamanlarda üzerinde çok konuşulan konulardan birini aslında bugün programda değerlendireceğiz. Herkes güldüğüm zaman çok güzel görüneyim, dişlerim çok güzel görünsün ister. Ve bunun için son zamanlarda sanki biraz daha emek vermeye başladık gibi görünüyor hocam. Nedendir? Hani önceden yapmıyor muyduk ya da neden son zamanlarda daha çok tercih edilmeye başladı diş estetiği konusu?
Yapıyorduk, daha önce de yapıyorduk. Ama başlangıçta diş tedavilerinde fonksiyon, fonasyon öncelikli, fonksiyon çiğneme, fonasyon konuşma, estetik de onların arkasından geliyordu. Yani bizim hastalarımız rahatsızlıkları varsa önce bir ağrım geçsin, işte çiğnememi doğru yapayım, yemeğimi rahat yiyeyim, estetik sonra gelir diye düşünüyorlardı, söylüyorlardı. Ama o zaman da öyle bir şey vardı. Biz o fonksiyonu yerine getirdiğimizde yani biraz işte önde olmuş, rengi biraz açık olsa daha iyi olmaz mıydı gibi şeyler de vardı. Ama şimdi artık bilgisayarın tüm tıp branşlarında olduğu gibi diş hekimliği branşlarında da etkin hale gelmesi böyle bir estetik beklentilerin daha da artmasına neden oldu. Biz ama yine başlangıçta olduğu gibi estetiği hiçbir zaman öne çıkartıp, diğerlerinin önüne çıkartıp uygulamamak gerekiyor. Uygulamıyoruz. Yine fonksiyonu, konuşma yeteneğini ve estetiği aynı seviyede tutarak bir arada tedaviler yapıyoruz. Bilgisayar çok katkıda bulundu ve son dönemde gülüş dizaynı konsepti çıktı. Bu bizim yıllardır uyguladığımız tedavilerin son dönemde bilgisayarla, fotoğraflarla, işte hekimin estetik görüşüyle birleştirilerek tedavileri yapması anlamına geliyor. Yani güldüğü zaman, ki gülüş çok önemli, konuştuğu zaman, biz bunu çok yaptık, hastalarımıza tedavi sonunda belli kelimeleri konuşturup yüz ilişkisine, göz ilişkisine, genel ilişkilere bakarak dişleri değerlendiririz. Dudakta dudakla, burunla, gözle bir uyum olması lazım. Ve bu her kişinin kendisine özgü. Yani son dönemde yapılan estetik uygulamalarda da benzer şeyler oluyor. Hep standart, aynı şeylerin yapılması değil. Yani dişler her bireyde kendine özgü özelliklere sahip, karakteristiğe sahip. Gülüş dizaynı ve estetik de bu anlama geliyor.
Peki hocam, bu tedavileri nasıl? Örneğin nasıl hastalar size geliyor? Daha çok hani beğenmedikleri noktalar neler oluyor ve neleri düzeltiyorsunuz?
Çok klasik olarak estetik gereksinim renk, şekil ve konum bozukluklarını içerir. Yani renkleşme vardır. Bunun nedenleri farklı olabilir. Şekil bozuklukları vardır ve konum bozuklukları vardır. Öncelikle şunu belirtmek gerekiyor. Gelişim döneminde, büyüme ve gelişim döneminde yapılan ortodontik tedaviler. Yani biliyorsunuz dişleri...
Tel takma gibi.
Tel takma deniyor ama artık tel değil.
Kullanılmıyor çok.
Kullanılıyor. Plaklar var, özel teller var, estetik teller var. Onlarla çok rahatsız etmeden kolay tedavilerle çene ve dişlerin ilişkileri doğru hale getirilebiliyor. Ortodontik tedavi. O da bir estetik yaklaşım. Ama bu geçtikten sonra tedavi yapılmamış ya da daha sonra bozulmuş olan dişlerde konum bozuklukları dedik. Onlar dişlerin üzerine yerleştirecek, düzeltme yapılacak dokuları materyali yerleştirmek için doku kaldırarak ve onların üzerine yeni bir şekil oluşturularak yapılıyor. Ama yine tüm tıbbi tedavilerde olduğu için bizim koruyucu yaklaşmamız lazım. Yani renkleşme ve bozukluk varsa öncelikle doku kaldırmadan bunların düzeltilmesi yoluna gitmemiz lazım. Çok popüler beyazlatma, bleaching deniyor. Aslında beyazlatma ağartmadır. Kişinin kendi dişinin rengini doğal olarak daha açık hale getirmektir. Bunları biz başarıyla yapıyoruz. Bu çok koruyucu bir yaklaşım. Herhangi bir doku kaldırmadan bir takım materyallerle ve tekniklerle dişlerin beyazlatılması işlemidir bu.
Şimdi süre bazında düşünecek olursak, örneğin böyle bir beyazlatma işlemi ne kadar sürer tedavi olarak?
Ya, hekim tarafından yapılan tedavi bir seanstan başlar, gözlemlenerek birkaç seans artırarak, belki daha da uzun ama belli aralıklarla ve bilinçli şekilde yapılması lazım. Yani dişlere ve diş çevresi dokulara, diş etine ve çevre dokulara zarar vermeden hekim tarafından uygulanan tedaviler, söylediğim gibi bir seansta olabilir. Dişin renkleşmesine ve yapısına bağlı olarak daha da artabilir bu. Ama zor bir işlem değil. Belli bir süre içinde oraya bir materyal uygulaması, jel uygulaması. Bazı durumlarda lazer ya da ışıkla bunun aktivasyonunun artırılması gibi tedavi yöntemleri var. Bunlarla daha da kısaltılabilir. O hekimin hastanın renkleşmesine göre vereceği kararla olur.
Yaşla, yani yaşa göre değişir mi bu süre?
Yani yaştan çok dişin yapısı, bunun nedenleri söyledik ya.
Yok hocam, şunun için sordum. Hani örneğin bir çocuk ve yetişkin anlamında. Hani çocuklarda da bazen o küçükken kullandıkları demir ilaçlarından kaynaklı dişlerde renklenmeler oluyor. Tamam, hani düşüyor gerçi o dişler ama bazı anne babalar tercih etmiyor. Hani herhalde çocuklarda çok fazla bu tür uygulamalara gidilmiyor.
Çok tercih etmiyoruz.
Tercih edilmiyor.
Yani daimi dişlenmeden, dişlenmenin oluşmasından sonra beyazlatma işlemleri daha popüler. Yani çocuklarda mutlaka tedaviler, çürükse, bozukluk varsa, çocuğu etkileyecek bozukluklar varsa o tedavilerin yapılması lazım. Yani çok koyu süt dişleri de varsa onun nedeninin belirlenerek tedavisinin yapılması lazım. Ama bu beyazlatma işlemleri genellikle bir kimyasalın uygulanması nedeniyle daha ileri yaşlarda yapılan tedaviler.
Beyazlatma dışında neler var?
Beyazlatma en konservatif yöntem ama söylediğim gibi nedenleri farklı. Bir dönem çok kullanılan tetrasiklin grubu antibiyotiklere bağlı. Florun çok kullanılmasına bağlı, florozis nedeniyle. Ya da işte dişin genel yapısında bozulmalar nedeniyle olan bozukluklar varsa renkleşme bu beyazlatma yöntemleriyle zor çözülüyor. O zaman çok az doku kaldırarak ya da hiç doku kaldırmadan oraya bir takım materyaller ilave ederek tedavi yapıyoruz. Bu öncelikle yine daha kolay ve daha ucuz yöntemi olduğu için dolgu materyalleriyle, estetik dolgu materyalleriyle yapılıyor. Eğer daha ileri durumlarda ve ağız içi ortam, hastanın gıda alışkanlıkları renkleşmeyi artacak şekilde
ise sigara fark ettiriyor.
Sigara hiç kullanmasınlar.
Mümkünse.
Eğer böyle bir şey varsa o zaman daha çok doku kaldırmak gerekiyor. Ya bunların hepsi bizim artık çok başarıyla yaptığımız hemen hemen tüm laboratuvarlarda bilgisayar yardımıyla yaptığımız kaldırdığımız dokunun yerine aynı özellikte materyallerle yaptığımız tedavilerle oluyor. Çok estetik, hastanın biraz evvel söylediğim gibi yüz şekline, gülüş şekline, diğer organlarına uygun dişlerin oraya konması artık çok rahat ve çok başarılı, çok kısa sürede yapılabiliyor. Ama tercihimiz yine söylediğim gibi mümkün olduğunca az doku kaldırarak, hatta hiç doku kaldırmadan yapılan tedaviler. Çok ufak kırıklar köşesinde, kenarında ya da biraz daha artan kırıklarda biz dolgu materyalleriyle çok rahatlıkla onları tedavi edebiliyoruz.
Şimdi değerli hocam, kırıklara da ben tam soracaktım. Siz benden önce yanıtladınız ama. Şimdi kırıklardan önce şunu sormak istiyorum. Bir dişe bir estetik uygulama yapıldıktan sonra o dişin hani halk arasında işte minesi zedelendi, dişin asıl özelliği bozuldu gibi cümleler geçer. Bu doğru mudur? Gerçekten dişin o asıl tabakasına bir zarar verilir mi bu tür estetik çalışmalarda?
Şimdi beyazlatmada söylediğim gibi bir kimyasal uyguluyoruz. Özel jeller, materyaller var. Bunları uyguluyoruz. Bunun belli bir süresi ve miktarı gerekli. O yüzden hekim tarafından uygulanması tercih ediliyor. Geri gelmişken söyleyeyim, bu bizim muayenehanelerimizde de kliniklerimizde yaptığımız tedaviler, hekim tarafından yapılan tedaviler. Bir de evde yapılanlar var. Çok kulaktan dolma.
İnternetten öğrenme.
İşte eczanelerde satılan, marketlerde satılan beyazlatıcı ajanlarla dişlerin beyazlatılması yöntemi öneriliyor. Bu çok doğru değil. Mutlaka hekim tarafından kontrollü.
Evet.
Yani bizim de hem klinikte uyguladığımız derecesine göre, seviyesine göre ve hastaya özel plaklar yapıp onu anlatıp koruyucu bir şekilde evde kullandırdığımız yöntemler var. Bunlar tercih edilmeli. Şimdi eğer kontrolsüz yapılırsa tabii ki mineye de zarar verirsiniz. Hatta mineden altındaki dokular, dentin ve pulpa, sinir dokusuna kadar ulaşan ve hassasiyetlerle ortaya çıkan rahatsızlıklar olabilir. Ama bizim uygulamalarımızda belli bir süre yapıyoruz. Bir hafta sonra ikinci seans için randevu veriyoruz. O bir haftalık sürede eğer herhangi bir şey oluşturmuşsak o geriye dönüyor. Tedavi oluyor.
Beyazlatılan diş sonra tekrar eski haline dönüyor mu? Yani hani bir süre kullandık diyelim, 2 yıl, 3 yıl, 5 yıl süresi var mı?
Kendi dişlerimiz, daha önceki dişlerimizin sağlıklı durumunda nasılsa aynı şekilde korumamız gerekiyor. Yani tabii ki o yüzeyde bir bitirdikten sonra parlatma ve koruma işlemi yapıyoruz. Ama işte içecekler, renk yapan içecekler, kahve,
asit
çay, sigara gibi bunlar yapıyor. Hatta biz seramik uygulamalarını yaptıktan sonra bile bu şekilde çok fazla tüketen hastalarımızda seramik üzerinde bile renkleşmeler oluyor.
Normal bir kupa bardağı, beyaz porselen bir bardağı bile kahveyi sürekli içtiğiniz zaman o porselende bile renk değişimi oluyor ki dişlerde olmama şansı yok.
Çay nasıl porselen üzerinde renkleşme yapıyorsa dişlerde. O yüzden yapılması gereken hem doğal dişlerimizde hem tedavi yapılmış, estetik uygulamalar da yapılmış dişlerimizde çok iyi temizlik ve bakım yapmalıyız. Yani bu ağız sağlığının temel noktası bu. Hijyen ve temizlik. Bu da çok basit. Fırça ve macun. Beyazlatma yaptığımız dişlerde de tedaviden hemen sonra fırça ve macunla bu temizliği sürdürmemiz gerekiyor. Bu alışkanlıklarımı sürdürmemiz gerekiyor.
Yoksa yine yediklerimizden, içtiklerimizden eski haline dönmesi gayet normal. Şimdi kırıklara gelecek olursak onlarda nasıl bir işlem uygulanıyor?
Şimdi kırıklar özellikle çocuk yaşlarda oyun oynarken işte bisikletten düşme, basketbol oynarken çarpma vesaire ya da şişeyle herhangi bir şey içerken bardakla çok rastladığımız şey olduğu için söylüyorum. Arkadaşı yanlışlıkla çarpıp kırma. Bunlar dişin sinirlerine zarar vermediyse çok rahat dolgularla tedavi edilebiliyor. Şimdi artık dolgu materyalleri de çok dirençli ve estetik özellikle. Zaten diş hekimliği, metalsiz diş hekimliğine doğru gidiş var. Artık metalin kullanılmaması ağız içinde tercih edilen bir şey. O yüzden bu materyaller çok sağlıklı, dirençli ve estetik olarak üretiliyor. Ve dolgu materyalleriyle bunlar tedavi edilebiliyor. Kırık dişin sinirine zarar verdiyse o zaman yine kanal tedavileriyle o diş ağza tutulacak şekilde tedavisi yapılıyor. Sonra yine dolgu materyalleriyle daimi dişler için söylüyorum bunu. Daimi dişler 13-14 yaşında sürmelerini tamamlıyorlar. Ondan sonra artık bu kullanılıyor. Bu dişler kullanılıyor. O dönemde yapılan tedaviler yine çok iyi bakımla sürdürülebilir. Ama dolgu materyalleri eğer bozulmuşsa bir süre sonra bizim onları artık daha dirençli ve renk stabilitesi fazla olan materyallerle tamamlamamız gerekiyor. Bu da kullanılan şu anda seramik. Seramik materyallerle dişin görünen yüzeylerinden doku kaldırarak o bölgeye yapıştırarak lamina deniyor. Lamina veneerler bunlar. Bu uygulamalar eğer gerekiyorsa, çok fazla doku kaldırmak gerekiyorsa o zaman da tamamen kaplandığı dişin kronlar var. Seramik kronlar. Burada dinleyenlerimizin belki akıllarına çok sorulan soru olduğu için akıllarına gelebilir. Bir de zirkonyum denilen bir materyal var. Şu anda çok popüler o da. Zirkonyum. Zirkonyum bir seramik çeşididir. Hı hı. Zirkonya onun bilimsel adı aslında. Dirençli ve estetik bir materyaldir. Ama biz hangi dişte uygulayacaksak, ön bölge olabilir, arka bölge olabilir, hangi dişte uygulayacaksak o materyali tercih ediyoruz. Yani zirkonyum yapıyor musunuz ya da zirkonyum yaptım diye düşünmemeli. Biz hangi diş kayıplarımızda ve bu uygulamalarda hangi materyal uygun?
Onu hekime karar verecek.
Evet. Seramikler bugün en başarılı kullanılan materyaller. Zirkonyum da onların bir parçası.
Değerli hocam, son saniyelerimizdeyiz. Son olarak diş estetiğiyle ilgili neler söylemek istersiniz dinleyicilerimize?
Başta söylediğimi söyleyeyim isterseniz.
Lütfen, buyurun hocam.
Biz tedavilerimizde estetiği mutlaka göz önüne alıyoruz. Doğal, yüze yakışan, güzel gülüşler oluşturan estetik uygulamalar yapıyoruz. Ama bunu hiçbir zaman fonksiyon ve fonasyonun konuşmanın, özellikle bizim gibi hayatını konuşarak kazanan mesleklere sahip kişilerde konuşma, çiğneme fonksiyonu ve estetiği aynı seviyede götürerek güzel uygulamalar yapıyoruz.
Çok teşekkür ediyoruz.
Ben
değerli
teşekkür
hocam
ederim.
Verdiğiniz bilgiler için sevgili dinleyicilerimiz, diş hekimi Profesör Doktor Ahmet Ersan Ersoy hocamız bizlerle birlikteydi. Son zamanlarda üzerinde çok durulan ve aslında güzel bir gülüş için herkesin tercih ettiği yöntemlerden biri olan diş estetiğini konuştuk. Kendisine verdiği bilgiler için bir kez daha teşekkür ediyoruz. Yayınımız müzikle sürüyor.
Her kelime yalan, yürek vefasız, can üzgün perişan, can suskun kararsız.
Çek git diyor şeytan, git sessiz sedasız. Ve gittiğin zaman sanma ki ağlayıp sızlarlar ardından.
Bu dünyadan, dosttan, düşmandan aldım payımı, gidiyorum.
Günahlarımla, sevaplarımla aldım başımı, gidiyorum.
Git gide yüreğime, ince bir sızı girse, gizli bir ateş beni yaksa da gidiyorum.
Ben bu hayattan, aşktan, sevdadan aldım payımı, gidiyorum. Günahlarımla, sevaplarımla aldım başımı, gidiyorum.
Her duygu yıpranmış, her bakış anlamsız, can bıkmış, usanmış, can çökmüş zamansız.
Çek git diyor şeytan, git sessiz sedasız. Ve gittiğim zaman sanma ki bir kal diyen çıkar ardından. Sevaplarımla aldım başımı, gidiyorum.
Git giden yüreğime ince bir sızı girse, gizli bir ateş beni yaksa da gidiyorum.
Ben bu hayattan, aşktan, sevdadan aldım payımı, gidiyorum.
Günahlarımla, sevaplarımla aldım başımı.
dünyadan, dosttan düşmandan aldım payımı, gidiyorum. Günahlarımla, sevaplarımla aldım başımı, gidiyorum.
Hayatın Sesleri devam ediyor. Sevgili dinleyicilerimiz, telefon hattımızın diğer ucunda Konya Selçuklu Belediye Başkanı Sayın Ahmet Pek Yatırmacı Beyefendi var. Değerli Başkanım, hoş geldiniz yayınımıza. Alo? Şu anda galiba hattımız düştü. Sevgili dinleyicilerimiz, Konya Selçuklu. Yok, düşmemiş, başkanımız hattaymış. Sayın Başkanım, hoş geldiniz yayınımıza. Buyursunlar.
Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum Sezin Hanım. Bütün dinleyicilerimize iyi günler diliyorum.
Çok teşekkür ediyoruz.
Regal kandillerini kutluyorum.
Sağ olun başkanım. Biz de sizinle birlikte tüm dinleyicilerimizin regal kandillerini kutlayalım. Bugün çünkü hem de önemli bir günü de aslında kutluyor Konya. Bu evet. Geleneği dinleyicilerimize duyurmak istedik ve hem de bugünü kutlamak istedik. Konya'nın en önemli geleneklerinden biri aslında, değil mi? Şivlilik geleneği. Detaylandırır mısınız? Nasıl bir gelenek? Ne kadar zaman Konya'da gerçekleştiriliyor?
Tabii. Üç ayların müjdecisi olan Regaib Kandili öncesinde Konya'da çocukların büyük bir eğlencesiyle kutlanıyor. Regaib Kandili'nin bir öncesi akşam Konya'mızda Fener Alayı düzenleniyor. Ve bütün çocuklar Fener Alayı gecesi sokaklarda oluyorlar. Hazırladıkları fenerlerle mahalle mahalle dolaşıyorlar. Ve yol ortasında ipleri gererek fenerlerini asıyorlar. Bütün dükkanlar rengarenk, irili ufaklı fenerlerle süsleniyor. Bütün şehirde, evlerde, sokaklarda büyük bir coşku yaşanıyor. Dün gece Konya'mızda Kültür Park'ta, merkezde Büyükşehir Belediye'miz Selçuklu Meram ve Karatay ilçe belediyelerimizle birlikte düzenlediğimiz büyük bir fener alayı merasimi vardı ve binlerce çocuğumuz aileleriyle birlikte bu şölene katıldılar. Hakikaten herkesin görmesi gereken bir şenlikti. Sadece çocuklar değil, çocukların bütün aileleri, anneleri, babaları, hatta anneanneleri, babaanneleri oradalardı. Sadece Konya'ya ait olan bir tören büyük bir coşkuyla kutlandı. Ramazan'ın müjdecisi, üç ayların başlangıcı olan Regaib Kandili'ni Konya'da biz gelmeden önce bir gün, bir gece öncesinden kutlamaya başlıyoruz çocuklarımızla birlikte.
Ne kadar güzel. Peki neden sadece Konya'ya özgü?
Uzun yıllardır Konya'da bu gelenek sürdürülüyor. Sadece Regaib Kandili'nden bir gece önce fener alayı şeklinde değil, Regaib Kandili'nin gündüzünde de sabahleyin çocuklarımız şivlik toplamaya çıkıyorlar. Ve sabah erken saatlerden itibaren bütün evlerden, iş yerlerinden özel hazırlanmış olan çocuklara ikramları tek tek alıyorlar. Biz de belediyelerimizle birlikte organizasyonlar yapıyoruz ve çocuklarımıza hediyeler dağıtıyoruz. Konya'mızda, merkezde bu gelenek yıllardır devam ediyor. Ama diğer şehirlerde böyle bir geleneğin oluşmadığını görüyoruz. Konya'mızın diğer ilçelerinde de aslında çok fazla bu gelenek yok. Ama Konya merkezde böyle bir gelenek oluşmuş ve biz bunu en canlı şekilde devam ettirmeye çalışıyoruz.
Şivlilik kelime anlamı olarak ne demek?
Şivlilik aslında bir ikram anlamına geliyor. Yani kandil günü çocuklarımız farklı yerlerde hazırlanan ikramları toplayarak bu ikramlar oyuncak da olabiliyor, yiyecek içecek de olabiliyor. Hı hı. Bunları toplayarak bir yardımlaşma, bir dayanışmayı ortaya koymuş oluyorlar.
Ne kadar güzel. Galiba maniler de söyleniyor değil mi sanki Ramazan'a ithafen?
Tabii tabii. Çocuklar Regaib gecesinin sabahı ellerine birer torba alarak kapılardan girmeden önce şöyle bir mani de söylerler. Şivli şivli şişirmiş, erken kalkan şişirmiş, iki çörek bir börek, bize namazlık gerek şivlilik diye bağırarak evlerden pişirilmiş olan börekleri de talep ederler. böyle güzel bir geleneği de vardır.
Ne kadar güzel. Bir de şimdi okula da gidiyorlar. Okul dışında mı gerçekleştiriyorlar yoksa nasıl o süreyi dengeliyor çocuklar?
Tabii o konu Konya'ya has bir konu. Aslında çocuklar şunu istiyorlar. Şimdilik günü okulların tatil olmasını istiyorlar.
Çünkü ne güzel olur.
Çocuklar kendilerine bugünü tatil ilan etmiş durumdalar zaten. Bugün Konya'da neredeyse çocukların tamamı şivlik toplamak için okula gitmiyorlar. Okullarda da aslında giden çocuklar için şivlik programları düzenleniyor. Herhalde diyoruz bundan sonra Konya'da şivlik günü okulların tatil olması gerekir.
Hayır, çocuklar zaten aslında okulda öğrendikleri pek çok bilgiyi günlük hayatta da kullanma yeteneğine sahipler ve dolayısıyla mutlaka o gelenekle ilgili detayları evet biliyorlar teoride ama uygulamak işin sanıyorum çok eğlenceli ve başka bir boyutu. Bunu da yaşatıyor tabii. Ve yaşıyor olmaları gerçekten çok güzel.
Evet, evet.
Çok teşekkür ediyoruz Sayın Pek Yatırmacı katıldığınız için, verdiğiniz ediyoruz. Bilgiler için. Çocuklarımıza selamlarımızı iletin. Bugün onun dışında başka etkinlik var mı?
Bütün dinleyicilerimizin ben de Regaib Kandillerini tebrik ediyorum. Üç ayların ülkemiz için, milletimiz için hayırlar getirmesini diliyorum. Tabii biz de bugün şivlik programıyla birlikte akşamda Kandil gecemizin kutlamaları olacak. Hı hı. Mutlaka her camide hem mevlid okunacak hem de sohbetler olacak, Kur'an tilaveti olacak hı hı. Ve camilerimizde de ikramlarımız olacak vatandaşlarımıza.
Ne kadar güzel. Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için.
Ben
kolaylıklar
ediyorum.
Diliyoruz efendim. Hoşça
kalın. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyorum.
Sevgili dinleyicilerimiz, Konya Selçuklu Belediye Başkanı Sayın Ahmet Pek Yatırmacı telefon hattımızın diğer ucundaydı. Konya'nın en önemli geleneklerinden biri olan ve asırlardır yaşatılan şivlilik geleneği üzerine güzel bir söyleşi gerçekleştirdi. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz. Az sonra Göç Yolları köşemizde Hayatın Sesleri devam edecek.
Göç Yolları.
Hayatın Sesleri Göç Yolları köşemizde devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı, Birleşmiş Milletler Göçmen İşçiler Komitesi Başkan Yardımcısı, Doçent Doktor Can Ünver hocamız bizlerle birlikte Göç Yolları köşemizde. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum.
Çok teşekkür ediyoruz. Bugün aslında çok önemli ve aslında hem üzüldüğümüz ama bir yandan da yapılan çalışmalarla nispeten huzur bulmaya ihtiyaç duyduğumuz bir konu sanırım konuşacağımız konu. Özellikle yurt dışında yaşayan gençlerimizin kötü alışkanlıklardan korunması için neler yapılabilir? Devlet neler yapıyor? Yerel yönetimler neler yapıyor? Anne babalar neler yapıyor? Bunları konuşalım.
Evet, bu tabii çok önemli bir konu. Yani şöyle düşünmek lazım, aslında insanın olduğu yerde sorun oluyor biliyorsunuz. Ve bazı sorunlar da bulundukları yerle aslında ağırlaşabiliyor bazı önemli sorunlar. Yani insanın sosyal yaşam içerisinde karşılaştığı birçok sorun var malum. Eğitim sorunu var, sosyal güvenlik sorunu var. Fakat yani toplumun sağlıklı gelişebilmesi için çok önemli olan genç kuşakların bir kere mümkün olduğu kadar kötü alışkanlıklardan arınmış olarak iyi ortamlarda, iyi eğitim imkanlarından yararlanarak yetişmeleri. Şimdi biz eğer yurt dışındaki Türklerden, Türk çocuklarından söz edeceksek bulundukları ülkeler itibariyle birbirine benzer sorunlarla karşı karşılar. Bir kere her şeyden önce eğitim sorunları çok önemli. Yani çok sorun odaklı konuşmak istemiyorum ama yani gerçek olan bu ve mümkün olduğu kadar orada mensup oldukları toplumun, Türk toplumunun işte saygın birer mensubu olarak yetişmeleri için çok iyi eğitim görmeleri gerekir. Bununla ilişkili olarak da tabii günlük yaşamdaki işte bir takım alışkanlıklar, bir takım kötü alışkanlıklar, iyi alışkanlıklar, bunların üzerinde durmak gerekiyor. Şimdi önce şu noktaya özellikle işaret etmek istiyorum. Bizim gençlerimiz, bizim yurttaşlarımız aslında gittikleri, yaşadıkları ülkelerde kendileri ile hemen hemen aynı şartlarda olan yerlilerden farklı davranış içerisinde olmuyorlar. Yani işçiler işçiler gibi davranıyor. İşçi çocuklar da işçi çocukları gibi davranıyor. Şimdi toplumun çeşitli katmanları var. Bu katmanların yani aslında yararlandıkları olanaklar çok farklı. Üst katmanlarda daha elverişli ortamlarda yetişiyorlar. Alt katmanlarda öyle değil. Yani işsizlik söz konusu oluyor, eğitimsizlik söz konusu oluyor. Dolayısıyla oradaki sosyal sorunlarda, psikolojik sorunlarda bunlar da aynı, mesela örnek vermek gerekirse Almanya'daki işte o katmana ait o kesimle yaşayan Alman çocukları ne yapıyorsa Türk çocukları da benzeri hareketler içerisine giriyorlar. Benzeri davranışlar geliştiriyorlar, sergiliyorlar. Bunu yani aslında objektif bir şekilde söylemek istiyorum. Bu aslında yani Türkler veyahut Almanlar veyahut bilmem işte ne bileyim Yunanlılar şöyledir diye söyleyebileceğimiz bir şey olmadığını ortaya katıyor. Yani olayın bir sosyal boyutu var.
Tabii.
İnsani boyutu var ve de sosyal boyutu var. Dolayısıyla sorumlu olan kurumlar, özellikle devlet kurumları ve sivil toplum örgütleri ve de aileler bu tür sorunların üzerine gitmek durumundalar. Yıllar evvel, bundan 20 seneden fazla oldu, Hamburg'da çalışma ateşesiydim. Hamburg Başkonsolosluğu çalışma ateşesiydim. Orada bir gençlik cezaevi vardı. O gençlik cezaevinde de maalesef çok sayıda Türk genci vardı. Bu gençleri ziyaret giderdik biz, yani görev gereği. Onların bir takım ihtiyaçlarını karşılamaya çalışırdık. İşte yönetimle olan ilişkilerini düzenlemeye, zaman zaman hatta arabuluculuk yapmaya falan. Çünkü cezaevi ortamında da bir takım sıkıntılar yaşanıyor, yani bu gerçek. Bizim asli görevlerimizden biriydi çalışma ateşesi olarak. Ve tabii çok üzücü bir şekilde biz bu gençlerimizin pek çoğuyla Türkçe konuşamazdık. Yani Almanca anlaşabilirdik ancak. Çünkü aileleri gereken ilgiyi göstermemiş, Türkçe eğitim görmemiş, Türkçeyi öğrenememiş. Öğrense bile böyle yarım yamalak, yani böyle kırık dökük bir Türkçeyle işte çoğu ergenlik çağına geçmiş. Ve maalesef işte uyuşturucuyla da tanışmışlar. Doğru düz eğitim görmeyince o ortamın içerisinde uyuşturucuyla tanışmamaları mümkün değil. Hatta orada Kiel'de, o bölgede, yani kuzey şeyde, Şilezvik-Holstein eyaletinde Kiel'de yaşayan bir yazarımız, bir Türk yazar, çok önemli birkaç, yani onların durumlarını anlatan kitaplar yazdı. Yazdığı kitaplarda, yani okudukça aslında durumun vahametini anladık. Biz de o kadarını belki bilmiyoruz yani. Aslında kamuoyu da çok bilmez. Bunların nasıl, yani birdenbire o aile ortamından çıkıp birer serseri mayın gibi toplumda ne tarafa gideceğini bilmemeleri. Ondan sonra tabii bu arada mutlaka ve mutlaka uyuşturucuyla tanışmaları ve akla gelebilecek diğer suç, işte ne bileyim, olaylarına karışmaları maalesef kaçınılmaz hale gelmiş. Şimdi bu kanayan bir yara, toplumsal bir yara. Yani sadece Türkiye ve Türk toplumunu ilgilendiren bir yara değil. Dediğim gibi tabii başlangıçta ki, o katmanı ilgilendiren bir yara yani. Çünkü aynı şekilde işte diyelim ki Alman gençleri de var. Onlar da o şekilde o davranışların içine giriyorlar.
Aslında katmansal bir şey bile değil değerli hocam. Hani üst katmanlar diye bakıyorsunuz ama hani çok maddi durumu iyi ailelerin çocukları da.
Onlardan da olabiliyor ama olabiliyor. Diğerleri daha bir kırılgan. Yani o alt seviyede olanlar diyelim. Bir kere iş bulamıyor, iyi eğitim olmadığı için yeterli gelir yok. Yeterli gelir
biraz
olmayınca
isyan oluyor galiba.
Biraz isyan var, biraz çaresizlik var ve tabii büyük bir moralsizlik var yani. Onu da düşünmek lazım. Yani gelecek hakkında bir perspektif, bir düşüncesi, bir umudu kalmayan insanlar bunlar.
Kültür çatışması da üstüne eklenince.
Ha bir de üstüne kültür çatışması, toplumda itelenme, kakalanma falan. Dolayısıyla durumları daha da kırılgan. Şimdi tabii bunlarla çok uğraşmak, çok ilgilenmek lazım ve bir takım master planlarla belki şey etmek lazım. Şimdi bizim tabii başka bir ülkede Türk devlet kurumlarının bu tür çalışmalar yapmaları çok kolay değil tabii. Esas itibariyle. Fakat hiç yapmamaları gerektiğinde yani gerekmediğinde söylemek lazım. Yani yapmamız lazım. Mutlaka çalışmalar yapmamız lazım. Bizim de kurumlarımız, bizim de o imkanlarımız yok değil, var. Fakat esas mesele o ülkelerin kurumlarındır. Onların vazifeleridir. Ama aynı zamanda da ailelerin, tabii aileleri çok iyi aydınlatmak lazım. Yani çocukların ellerinden kaçmalarını önlemek için aydınlatmak lazım. Şimdi yaşadıkları ülkelerde iyi alışkanlıklar edinmeleri de mümkün. Yani spor yapmaları mümkün, değil mi?
Tabii.
Okumaya önem vermeleri mümkün. Dolayısıyla meslek öğrenmeleri ve dolayısıyla gelecekteki işte yaşamlarını şimdiden düzenlemeye başlamaları falan mümkün. O morali, o düşünceyi, o vizyonu onlara vermek lazım. Bu kolay tabii değil yani. Şimdi söylüyorum ben ama bunu böyle yapmaya gelince işler biraz zorlaşıyor, çetrefilleşiyor. Fakat ben inanıyorum ki bizim insanımızda böyle bir iyi bir damar var, biliyor musunuz? Alır yani. Şey yaparsanız, ona sevgiyle, yol gösterirseniz sevgiyle. Tabii. Yani kesinlikle bu konuda çok da iyi örneklerle de karşılaştık zamanında. Fakat açık oldukları, yani birçok tehlikeye açık olduklarını unutmamak lazım. Bu benim söylediğim, şimdi bu uyuşturucuydu, suçtu falan filan. Aynı zamanda da işte Türkiye karşıtı bir takım akımlar var. O akımlara da yani açıklar. Onlar da onları etkisi altına almaya çalışıyor. Dolayısıyla işimiz zor ve büyük. Bunu oturup yani bir master planla falan iyi bir şekilde sokmak lazım. Tabii işte kolay olmamasının sebeplerinden biri de bu ülkelerin, yani bizim vatandaşlarımızın içinde yaşadığı ülkelerin yöneticileri, kurumları bu tür işbirliklerine pek açık değiller. Şimdiye kadar görülen budur. Yani açıkmış gibi görünürler ama hani Türk kurumlarıyla birlikte bu işleri yapalım deyince bu bizim iç işimiz falan derler. Çekinirler, girmek istemezler. Dolayısıyla sivil toplum örgütlerimize çok iş düşüyor.
Derneklerimize.
Yani mümkün olduğu kadar siyasi işlerle uğraşmaktansa en azından bu tür sosyal konulara eğilmelerinde çok büyük fayda olduğunu düşünüyoruz.
Evet değerli hocam, biz de yavaş yavaş son dakikalarımıza doğru giriyoruz. Bu son dakikalarda yine konumuzla ilgili neler aktarmak istersiniz?
Yani ben dediğim gibi hiç yılmadan bu konuda çalışmak gerektiğini düşünüyorum. Hiç yılmadan ama. Yani ve tekrar edeyim. Mutlaka bir iyi altyapıyla yaklaşmak lazım. Bizim uzmanlarımız var. Bu uzmanları seferber etmek lazım. Belli projeler çerçevesinde mümkün olduğu kadar kabul eden ülkelerin kurumlarıyla da işbirlikleri yapılabileceğini düşünüyorum. Çünkü el değmemiş konulardan biridir şimdiye kadar.
Aslında bu kadar önemli olup da hani bu kadar herkesi içine alıp da nasıl el değmemiş bir konu haline durmaya
devam eder?
Yani değmiştir
de şöyle söyleyeyim. Yani bir sistematiği yoktur. Hmm. Yani bugüne kadar yapılan bir şey, yani sistematik bir şey yapılmamış. Münferit olaylar olmuştur yani. Bir takım çalışmalar olmuştur ama bunu kafi gelmediğini söylemek lazım.
Ayrım hiç olmaz değil mi? Hani Alman çocuklarına, biz hep Almanya'dan örnek verdiğim için aynı
cümleyi birlikte yaparsınız yani ne olacak?
O
daha
çocukları
güzel.
Yapıp öbürüne yapmamak gibi bir şey
hayır,
olmaz.
Hayır canım niye? Hatta birleştirici olmanın da bir örneğini verirsiniz böyle bir çalışma yapılacak olursa. Bunları çeşitli projelerle çok büyük masraflar getirecek projeler de değildir esasında biliyor musunuz? Yani niyetlenilirse eğer bir irade meselesi bu. Böyle bir irade oluşursa buna karşı gelmek de aslında kabul edilebilir bir şey değil. Gayri ahlaki bir şey olması lazım yani o ülkeler açısından da söylüyorum. Belki çünkü önce onların da geleceği ona bağlı. Tabii, yani tabii. Bu insanlar orada yaşayacaklar, büyüyecekler. O ülkelerin vatandaşı haline geliyorlar zaman içerisinde veya oldular şimdiden. Ama bizimle işbirliği yapılması, bizim kurumlarımızla işbirliği yapılması, birlikte pek çok şeyin gerçekleşebileceğine de inanmaları gerekir diye düşünüyorum.
Evet hocam, o konuda çok haklısınız. Sonuçta o gençler gerçekten bundan yıllar sonra o ülkeye hizmet etmeye devam edecekler ve kendilerini yetiştirmelerinden de daha güzel bir şey olamaz.
Pek tabii, çok haklısınız. Ama işte maalesef önemli sorunlardan biri olarak devam ediyor.
Evet değerli hocam, biz de programımızın sonuna geldik. Böylelikle verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür
ben
ediyoruz.
Teşekkür
değerli katkılarınız için Göç Yolları köşemizde. Sevgili dinleyicilerimiz, İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı, aynı zamanda Birleşmiş Milletler Göçmen İşçiler Komitesi Başkan Yardımcısı Doçent Doktor Can Ünver hocamız bizlerle birlikteydi. Buyurun hocam,
bir şey ilave etmek istiyorum. Lütfen. Yeni bir işimiz daha var üniversitemizde. Göç Politikaları Araştırma ve Uygulama Merkezi kuruyoruz. YÖK'ten onayı geldi. GöçAR ismi. Bu şimdi aslında başka üniversitelerde de var ama yakın bir gelecekte o merkez çerçevesinde bu tür faaliyetlere de el atacağımızı söylemek istiyorum.
Ne kadar güzel hocam. Bir başka program için o zaman sözleşelim. Bu araştırma merkezinde neler yapılacak, ne gibi çalışmalar yapılacak konuşalım yayınımızda. Dinleyicilerimiz de duysun. Çok teşekkür ediyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, böylelikle programımızın sonuna geldik. Hayatın Sesleri'nde bugünlük bu kadar ama yarın haftanın son iş gününde yine sizlerle birlikte olacağı saatlerimiz 15'i 5 dakika geçerken. Program yapımcılarımız Meltem Afşar ve Şule Özçakır, teknik yönetmenimiz Ayhan Taşçı ve mikrofonda ben Sezin Zor. Yarın görüşmek dileğiyle şimdilik huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Hoşçakalın. Hayatın Sesleri.